Ayrım 18. Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 181. Kureyş'in telaşı. İbni Esir el-Kamil, Mehüseyin Heykelpaşa, Hayatı Muhammed. Kureyş, Medinelilerle Hazreti Peygamber arasında yapılan bu kuvvetli antlaşmayı o geceki casuslarının sözlerinden duymuştu. Fakat bu iş onlar için karanlık kalmıştı. Bizzat casusları bile işin mahiyetini anlayamamıştı. Kureyş, bir ipucu yakalarız ümidiyle şirkte kardeşleri olan Medineli putperestlere başvurdular. Onlardan geceki hadise ve müzakereler hakkında malumat almak istediler. Bittabi onların böyle bir şeyden haberleri yoktu. Yemin ederek böyle bir şey olmadı dediler. Mekke müşrikleri de putperest arkadaşlarının bu sözlerini tasdik ederek inandılar. Müslümanlara gelince onlar bu hususta sükût etmeyi hayırlı buldular. Müsbet veya menfi hiçbir şey söylememek hepsinden iyiydi. Medineli putperestlerin cevabı onları müşkül durumdan kısmen kurtardı. Kureyş işin hakikatini öğreninceye kadar Medineliler yüklerini toplayıp memleketlerine doğru yollandılar. Onlar gittikten sonra Kureyş olup bitenleri öğrendi ve hemen onların peşinden koştu. Fakat Medineliler çoktan o civardan uzaklaşmışlardı. Ancak içlerinden Sad İbni Ubade'yi yakalayabildiler. Onu alıp Mekke'ye getirdiler ve ona eza cefa etmeye başladılar. Fakat Cübeyr İbni Mutim bin Adi ve Haris bin Ümeyye onu himayelerine alıp kurtardılar. Çünkü onlar Suriye'ye ticarete giderken Medine'ye uğradıklarında Sad onları himaye ve misafir ederdi. Kureyş telaş etmekte haklıydı. Çünkü 13 senedir Müslümanlara neler etmemişlerdi. Bir gün gelip onların hesabını verecekleri şüphesizdi. O günlerin yaklaşmakta olduğunu seziyorlardı. Bu dünyada kimsenin yaptığı yanına kalmaz, eden bulur. Kureyş, kimsesiz Müslümanlara saldırmış, eza ve cefa etmiş, zavallı kadınların kanına girmiş, Müslümanları Şibi Ebi Talip'te abluk altına alarak onları aç susuz bırakmıştı. İhtiyar anaların, memedeki çocukların feryadu figanına bakmamıştı. Mazlumların ahı göklere yükselmişti. Kureyş bunları biliyordu. Onun için hesaplaşmaktan, hesap gününden korkarak telaş ediyorlardı. Yapılan bu yeni antlaşma, Müslümanların önünde yepyeni bir saha açtı. Akidelerini serbestçe isar edebilecekler, dinlerini korkmadan ve çekinmeden neşredebileceklerdi. Medineli Evs ve Hazreç kabileleri halkı onlara ağuşunu açmış, yardım vaat etmişti. Müslümanlık orada bütün şaşasıyla parlamaya namzetti. Müşrikler, İslamiyet'in bu yeni hareketini durdurmak için düşünür ve Medine'de kuvvetlenmesinin önüne geçmeye çalışırken, Hazreti Peygamber de bu yeni İslam muhitinin bir an evvel İslam merkezi haline gelmesini sağlamaya uğraşıyordu. Bu yeni durum, İslamiyet için çok nazik bir hal almıştı. Ölüm kalım meselesi denebilirdi. Eğer işler yolunda gider de bu yeni harekette muvaffak olunursa İslam muzaffer oldu demekti. Allah'ın dini yeryüzüne mübarek ışıklarını salacak, beşeriyetin yolunu aydınlatacaktı. Aksi takdirde ise beşeriyeti kaplayan zulüm ve zulmet bulutları parçalanmayacak, hakikat güneşi parlamayacak, insanlık karanlık ve cehalet içinde bunalıp kalacaktı. Allah sadık olanlardan yardımını esirgemez. Öyleyse Allah'a bağlanarak, onun yardımına güvenerek tutulan bu yeni yolda devam lazım geliyordu. Hazreti Muhammed, Müslümanları Medine'ye nakil işini çok tedbirli hareket ederek en ince planlar dairesinde hazırladı. İkinci Akabe biatı Zilhicce ayında yapılmıştı. Ashab-ı kiram birer ikişer Medine'nin yolunu tuttular. Kureyş'in nazarı dikkatini celbetmemek için kitle halinde hicret etmekten çekindiler. Fakat Kureyş yine de işin farkına vardı ve neticelere düşünmekten geri kalmadı. Hicret edenlere mani olmaya kalkıştı. Zilhicce'nin son günlerinde, Muharrem ve Safer aylarında Mekke'deki Müslümanların büyük bir kısmı yolunu bulup Medine'ye hicret ettiler. Ancak yol tedarikini göremeyecek kadar yoksul olanlar, yolculuk yapmaya takati olmayanlar kaldı. Mekkelilerden Medine'ye ilk hicret eden Ebu Seleme bin Abdül Esed'dir. Sonra Amir bin Rabia karısıyla birlikte hicret etmiş, onların arkasından Abdullah bin Caş bütün ailesi efradıyla ev kapamaca Medine'ye göç etmiştir. Kureyş, Müslümanların Medine'ye hicretlerine mani olmak için her çareye başvuruyordu. Bir kısmını ellerinden kaçırmak istemediklerinden salmıyorlardı. Karı ile koca arasına girerek onları birbirinden ayırıyorlardı. Kureyş'ten olan kadınların kocalarıyla birlikte hicret etmelerine müsaade etmiyorlardı. Birçok aileleri bu yüzden perişan bırakmışlardır. Hazreti Osman, arkasından Hazreti Ömer de hicret etmişlerdir. Hazreti Ömer'in hicret edişi başkalarına pek benzemez. Herkes gizlice ana baba yurdunu terk ederek Medine'ye hicret ederken, o hicret edeceğini saklamaya hiç lüzum görmeksizin kılıcını kuşandı, Kabe'yi tavaf etti ve orada bulunan müşriklere, Kureyş'in elebaşılarına, "İşte ben de dinimi korumak için Allah uğrunda hicret ediyorum. Karısını, dul, çocuklarını öksüz bırakmak isteyen şu vadide önüme çıksın," dedi ve güpegündüz yola çıktı. Niçin hicret ediyorlardı? Bu adamlar niçin hicret ediyorlardı? Mal, mülk, ev, bark ne varsa hepsini geride bırakarak ana baba yurdundan çıkıp gurbet ellerine niye gidiyorlardı? Bu soruların cevabını kavrayabilmek, insanlığın manasını anlamak demektir. Bu insanlar hürriyet arıyorlardı. Akide, vicdan hürriyeti. Mekke'de yaşama haklarına sahip değildiler. Mekkeliler onları tazyik altında boğmak istiyorlar, en mukaddes varlıklarına, iman ve akidelerine saldırıyorlardı. Onlara hayat hakkı, vicdan hürriyeti tanımıyorlardı. İman ve akide ise her şeyden azizdir. Din uğrunda her şeyden, mal mülk ne varsa hepsinden vazgeçtiler. Gözleri arkalarında kalmıyordu. Hür ufuklara doğru açılıp giderken rehberleri iman nuru olduğundan yüzlerinde parlak bir ümidin tatlı ışıkları beliriyor ve güle güle gidiyorlardı. Baskı altında yaşamak canlarına tak etmişti. Tetiş ve zulüm altında yaşamak insanı ezer, canından bezdirir, derin bir kasvet içinde çürür gider. İnsan böyle bir yerde düşünme kabiliyetini bile kaybeder. Düşünmekten bile korkar ve çekinir olur. Vaka, fikirler cebir ve şiddetle öldürülemez fakat sindirilir. Müşrikler işte Müslümanlar hakkında bunu yapıyorlardı. Böyle bir yerde yaşamaktansa göçmek daha evladır. Habeşe hicreti de böyle bu zaruretle olmuştu. Zulümden kurtularak hür yaşamak için şimdi daha müsait buldukları Medine'ye can atıyorlardı. Esasen Medine onlara ağuşunu açmış bekliyordu. Onları tatlı tebessümlerle karşılayacaktı. Vaka Mekke onların ana baba ocağıydı. Orada doğmuşlar, orada büyümüşlerdi. Vücutları oranın toprağından yoğrulmuştu. Yine orada ölüp vatanın toprağına karışmak hoş bir şeydi. Fakat Rabbimiz bir tek Allah'tır dedikleri için müşrikler onlara her türlü eza ve cefayı reva görüyorlardı. Medine'ye hicretin sahiki bunlardır. Mekke'de böyle hicret vasıtasından mahrum olanlarla bizzat Peygamber Efendimizin kendileri ve bir de Ebu Bekir Hazretleri kalmıştı. O da Hazreti Peygamber'e müracaat ederek hicret arzusunu ishar etmişti. Peygamberimiz ona, "Acele etme, bakalım belki Allah sana bir arkadaş verir," dedi. Kureyş, Hazreti Muhammed'in ne fikirde olduğunu bilmiyordu. Müslümanlar Habeş'e hicret ederken o hicret etmemişti. Acaba yine öyle mi yapacaktı? Ashabı hicret ederek kendisi Mekke'de mi kalacaktı? Yoksa o da Medine'ye Müslümanların arasına gidip dini neşir için orasını kendine merkez mi ittihaz edecekti? Bu hususta kimse bir şey bilmiyordu. Hazreti Peygamber'in en yakın ve samimi ahbabı ya ricanı olan Ebu Bekir'e bile bu hususta sarih bir şey söylememişti. Ufak imalarla iktifa ediyordu. Darün Nedve'nin korkunç kararı. Fakat ne de olsa müşrikler, Müslümanların Medine'de çoğalmasından son derece telaş içindeydiler. Medine onların ticaret yolunun üzerindeydi. Suriye'ye yaptıkları ticaret kervanları oradan geçiyordu. Medine kuvvetli bir İslam merkezi haline geliyordu. Bunun sonu müşriklerin aleyhine çıkacağı şüphesizdi. Eskiden Müslümanları Şibbi Ebi Talip'te abluka edebiliyorlardı. Fakat şimdi onları ellerinden kaçırmışlardı. Lakin İslam hareketinin başında bulunan peygamber henüz Mekke'deydi. Bir de onu ellerinden kaçırırlarsa bittikleri gündü. Fakat ne yapmalıydı? Hazreti Muhammed'i Mekke'de muhafaza altında bulundurmak, onun Medine'ye gidip Müslümanların başına geçmesine mani olmak, onun hicretine müsaade etmemek, işte bu olabilirdi. Fakat Medine'dekiler peygamberlerini kurtarmak için Mekke'ye hücum edebilirlerdi. Mekkeliler Medinelilerin misliyle mukabelesinden korkarak kat'i karar veremediler. Nihayet en kötü ve korkunç bir şey düşündüler. İşi kökünden halletmek, İslam cereyanının kaynağını kurutmak. Bu da Hazreti Muhammed'i ortadan kaldırmakla olacaktı. İşte bu hain maksatla Darü'n-Nedve'de mühim bir toplantı akdettiler ve bu meseleyi ortaya atıp tartışma yaptılar. İçlerinden bir kısmı, onu zincire bağlayıp zindana atalım dedi. Arapların böyle şeyler yaptıkları vakiydi. Mesela Züheyr ve Nabiga gibi şairlerin başına böyle haller gelmişti. Yeni fikirleri öldürmek için Araplar bu vasıtaya başvuruyordu. Fakat bu defa bu fikir kabul edilmedi. Bazıları onu aramızdan çıkarıp sürgün edelim, Arabistan'ın ıssız bir çölüne atarak göz hapsine alalım dediler. Lakin bu da uygun görülmedi. Çünkü sürgünden kurtulup Medine'ye giderek Müslümanların başına geçmesi mümkündü. Onun için buna da yanaşmadılar. Nihayet Ebu Cehil ortaya bir teklif attı. Onun vücudunu ortadan kaldırmak. Fakat kim öldürecekti? Çünkü Arapların kan gütme davası vardı. Abdümenaf oğulları Hazreti Muhammed'in kan davasını asla bırakmazlardı. Bu ise düşman karşısında birlik olmaları lazım gelen Arapları birbirine düşürür, düşman yapardı. Nihayet onun da bir kolayını buldular. Her kabileden birer genç alacaklardı. Bunlar birden kılıç çalıp vuracaktı. Kimin darbesinden maktul düştüğü belli olmayacaktı. Abdümenaf oğulları böylelikle kan davasına kalkışamayacak, çaresiz diyete razı olacaktı. Onlar da diyeti ödeyecekler, böylece mesele kapanacaktı. Onlar böyle düşündüler ve böyle kararlaştırdılar. Adamlarını hazırlayıp Muhammed'in evini abluk altına almak üzere faaliyete geçtiler. Onlar bu işe artık olmuş bitmiş nazarıyla bakıyorlardı. Tevhid dininin nuru sönecek sanıyorlardı. Halbuki Allah'ın takdiri bambaşka zuhur edecekti. Hadisat ve hemhal takdiri ilahi üzere vuku bulacaktı, fakat gafiller bunu hesaba katmıyorlardı. 10. Bölüm. Hazreti Peygamber'in hicreti. Sireti İbni Hişam, İbni Esir, El-Kamil, A. Cevdet, Kısası Enbiya. Kureyş, Hazreti Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmak için o korkunç kararı almıştı. Hazreti Peygamber her şeyden haberdardı. Vahyi ilahi nazil olarak keyfiyet bildirildi ve hicret etmesine izin verildi. Hicretten 2 gün evvel bir öğle vakti Hazreti Ebu Bekir'in evine gelerek, "Seninle bugün mühim bir iş konuşacağım, yanımızda kimse bulunmasın," dedi. Ebu Bekir de, "Burada kızlarımdan başka kimse yok," dedi. "Hicret için emri ilahi aldım. Senin refakatinle şereflenecek miyim ya Resulallah?" "Evet." Hazreti Ebu Bekir'in birkaç aydan beri bugün için beslediği 2 devesi vardı. Hemen birini Resul-i Ekrem'e teklif etti. Fakat Büyük Peygamberimiz, "En yakın dostunun, en samimi ahbabının bile bağrı minneti altında kalmak istemeyerek, kabul ediyorum fakat bedelini tehdiye şartıyla," dedi ve Hazreti Ebu Bekir de devenin bedelini kabule mecbur kaldı. Hicret için Allah'ın emrini telakki ettikten sonra bunu böylece Ebu Bekir'e müjdeledi ve iki arkadaş hicret hazırlığını tamamladılar. Hazreti Ayşe'nin ablası Esma yolculuk için lazım olan tedariki gördü, yol azığını hazırladı. Burada hak ve akide uğrunda tarihin en büyük bir macerası başlamak üzereydi. Mukadderat nasıl tecelli edecekti, onu Allah'tan başka kimse bilmiyordu. Kureyş'in kararını tatbik için seçtiği katil namzetleri geceleri peygamberin hane-i saadetini muhasara edip çevirirlerdi. Araplarca bir adamı kendi evinin içinde öldürmek cebanetin, korkaklığın en adisi sayıldığından peygamber evinden çıksın diye bekliyorlar, evinden çıkınca hep birden vurmak istiyorlardı. Hicret akşamı da sular kararırken evini çepeçevre çevirdiler. Hazreti Peygamber burada çok üstün bir buluşla onları oyaladı. Müşrikleri şaşırtmak için çok güzel bir usul tatbik etti. Hazreti Ali Efendimiz onun yatağında yatacak, onun yeşil örtüsünü örtünecek, düşmanlar onu karşıdan öyle görünce uyuyor sanacak, onlar uyansın da dışarı çıksın diye beklerken o bu arada yerine yerleşecek. İşte hicretin ilk anı böyle çok parlak, muvaffakiyetli bir planla başlar. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'yi çağırarak ona hicret etme kararını bildirdi ve düşmanları oyalamak için hazırladığı planı anlatarak ona kendi yatağına yatmasını teklif etti. Tanrı aslanı bu tehlikeli işi hiç tereddüt etmeden seve seve canla başla üzerine aldı. Korku nedir, telaş nedir bilmeyen o büyük insanlar her şeyi soğukkanlılıkla hallediyorlar, tedbirini aldıktan sonra her şeyi Allah'a ısmarlıyorlardı. Her zaman olduğu gibi hicrette de Hazreti Peygamber'in büyüklüğü tezahür etmektedir. Bunun bir misali de şudur. Hazreti Peygamber'in Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi can düşmanları bile onun eminliğinden asla şüphe etmezlerdi. Kavminin en emin zatı oydu. Gayet muhtemet olduğundan Müslim ve Müşrik birçok kimselerin en kıymetli eşyası, mücevheratı onda emanet olarak mahfuz tutulurdu. Hakkında ölüm kararı varken, canı tehlikedeyken bile o kendi başının kaygısına düşerek bunları unutmadı. Telaş eseri göstermedi. Vazifelerini büyük bir adama yakışır bir liyakatle yaptı. Yedindeki emanetleri Hazreti Ali'ye teslim ederek onları sahiplerine iade edip vermesini tembih etti. Böylelikle en nazik anlarda bile vazifesini ihmal etmedi. Hayatının her safhasında işte böyle iyilik numunesi olarak insanlara ders verdi. Düşmanları evi sarmış bekliyordu. Hazreti Peygamber yatağına Hazreti Ali'yi yatırdıktan sonra evden çıktı gitti. Onun çıkmasını bekleyen suikastçiler kör gibi baktılar. Fakat onu çıkarken göremediler. Onlar yatakta birinin yattığını gördükçe Muhammed'i bekliyoruz sanıyorlardı. Halbuki o çoktan aralarından çıkmış gitmişti. Gafil düşmanların arkasından çıktıktan sonra kendisine kimsenin bir zarar getirmeyeceğinden emin olduğundan hiç telaş etmeksizin Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Ebu Bekir hicret için hazırlanmıştı. Kimseye sezdirmemek için Hazreti Ebu Bekir'in evinin arka penceresinden çıktılar. Allah'a tevekkül ederek hicret yoluna koyuldular. İman uğrunda en büyük mücadeleye atıldılar. Hazreti Peygamber Mekke'den ayrılırken şu tarihi sözleri söyledi. Ey Mekke! Bütün dünyada en çok sevdiğim yer senin topraklarındır. Fakat senin evlatların beni senin duvarların arasında huzur içinde bırakmıyorlar. Mekke'nin cenubunda 1,5 saat mesafede Sevr Dağı vardır. Bu iki şerefli yolcu o istikamette gittiler. Düşmanları şaşırtmak için bu en emin bir yoldu. Müşrikler Hazreti Peygamber'in Medine'ye Müslümanların yanına hicret edeceğini beklediklerinden böyle ters istikamette Yemen cihetine gidileceğini hiç akıllarına bile getirmezlerdi. İşte Hazreti Peygamber bu istikamette giderek şaşkın düşmanlarını hepten şaşırttı. Bir kişinin teyidi Rabbaniye mazhar olunca koca bir şirk alayıyla nasıl oynadığını görüyoruz. Onların beyinsiz kafalarıyla istihza edercesine onları şaşırtıyordu. Hicretin başlangıcında cereyan eden hadisat, müşriklerin kara yüzlerini toprağa çalmıştır. Allah onları her işlerinde öyle rezil rüsvay etmiştir ki azıcık akılları olsa tarih muvacihesine çıkacak yüzleri olmadığını anlarlar, bu onların yüz karasıdır. Hazreti Peygamberle Ebu Bekir Sevr Dağı'na giderek onun tepesine tırmandılar ve orada bir mağaraya girip gizlendiler. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah gündüzleri Kureyş arasında dolaşıyor, geceleri onlara haber götürüyordu. O dönünce de Ebu Bekir'in kölesi Amir bin Füheyre o civara koyunlarını sürüyor, hem Abdullah'ın izlerini örtüyor hem de mağaradaki misafirlere süt veriyordu. Bazı tarihler Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'nın onlara yemek götürdüğünü kaydederse de buna pek ihtimal verilemez. 1,5 saatlik bir mesafeye bir kızın yemek götürmesi bu şartlar içinde biraz şüphelidir. Düşmanların en ufak bir şüphesini bile uyandıracak her hareketten sakınmak lazımdı. Oğlu Abdullah ile kölesi Amir'in yaptıkları kâfiydi. Bu mağarada 3 gün kaldılar. Müşrikler ellerindeki adamı kaçırmayalım diye her tarafı alt üst edercesine arıyorlardı. Aramadık yer, sormadık kişi bırakmadılar. Kim Muhammed'i bulursa ona 100 deve bahşiş vaat ettiler. Fakat nereye başvursalar boş dönüyorlardı. Kureyş'in eli sopalı, beli hançerli delikanlıları Muhammed'in izine düşmüşler, onu arıyorlardı. Bu arayıcı güruhu bir aralık onların gizlendikleri mağaranın civarına geldiler. Orada rastladıkları bir çobana sordular. Çoban, mağarada olabilirler fakat ben oraya kimsenin girdiğini görmedim, dedi. Dışarıdaki bu konuşmalar içeriden işitiliyordu. Bazıları mağaranın ağzına kadar vardılar. O derece sokulmuşlardı ki içeriden onların ayak sesleri duyuluyordu. Ebu Bekir kendisi için değil, pek sevdiği Hazreti Peygamber için endişe ediyordu. O kadar yaklaşmışlardı ki ayaklarının dibine baksalar kendilerini göreceklerinden endişe içinde kalan Ebu Bekir, "Bizi görecekler ya Resulallah," dedi. Hazreti Peygamber iman ve itminan telkin eden bir sesle, "Mahzun olma, gam yeme, Allah bizimle beraberdir," dedi. Kur'an-ı Kerim mağaradaki bu heyecanlı anlardan bahsederek Allah'ın onlara mağarada inayet-i Rabbaniyesinden nasıl sükunet verdiğini, yardım ettiğini anlatır. Şüphesiz ki mağarada onları koruyan ilahi mukadderattır. Yoksa her tarafı arayan müşriklerin mağaraya kadar gelmişken içeri girmemeleri ne ile izah edilebilir? 3 Mucize. Müşrikler Hazreti Peygamber'i ararken mağaranın ağzına kadar geldikleri vakit içlerinden biri içeri girmek istedi. O zaman Ümeyye bin Halef içeri girmek isteyene, "Orada ne işin var? Aklını mı yitirdin? Baksana, orada Muhammed doğmadan önce örümcekler ağ germiş, kuşlar yuva tutmuş," diye haykırmıştı. Mağaranın ağzına örümcekler ağ germiş, orada bir ağaç bitmiş, dallarına bir çift güvercin yuva yapmış. Siyer kitaplarının rivayet ettiği garı mucizesi bunlardır. Müsteşriklerden Dermenkem bu mucizeden bahsederken bu 3 acip şeyin benzerlerini hemen her gün yeryüzünde görmekte istiyor. Fakat bir bakışa tabii ve sade görünen bu şeyler şüphesiz ki birer mucizedir. Mucize denince behemahal göklerden ateş yağması, yerlerin yarılması gibi fevkalade dehşet verici bir şey olması gerekmez. Asıl itibar neticeyedir. Nasıl ki kahramanlık telakkisi de öyledir. En basit ve sade görünen bir şeyle de en büyük kahramanlık kazanılabilir. Harplerde bunun misali çoktur. Küçük şeyler büyük neticeler doğurabilir. Tabii görünen bu acayip haller netice itibariyle büyük birer mucizedir. Tarihin veçesini değiştiren birer mucize ve bunların tabii görünmesi asıl mucize bundadır. Çünkü gayeye uygun olması tabii görünmesini icap eder. Başka türlü olsa müşrikler işin farkına varabilirlerdi. İlk bakışta sade görünen gar mucizesi tarihin en büyük hadiselerinden biridir. Zaten hicret baştan başa mucizelerle doludur. Siyer kitaplarının küçük bir işaretle iktifa ettikleri bu hadise incelendikçe insanın gözünde büyümektedir. Müşrikler Hazreti Peygamber'in evini çepçevre çevirmişler, elleri sopalı, belleri hançerli bir sürü delikanlı onu beklerken o aralarından çıkıp gidiyor da görmüyorlar. Bazı siyer kitaplarının dediği gibi Hazreti Muhammed onların üzerine bir avuç toprak serpmiş ve gözleri görmemiştir. Evet, onların yüzüne serpilen hakaret tozudur. Onlar zaten görmüyorlardı. Her tarafı aktarıyorlar fakat burunlarının dibindeki adamı bulamıyorlardı. Çünkü kördüler. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği gibi kalpleri var anlamaz, gözleri var görmez, kulakları var işitmez. İşte müşriklerin hali budur. Müşriklerin zavallılığına bakın ki Ebu Cehilleriyle, Ebu Lehepleriyle koca bir şirk alayı ayaklanmış, gözlerinin önünde uyuyan adamı ellerinden kaçırdıktan sonra her tarafa aktarıyorlar, burunlarının dibindeki mağarada 3 gün 3 gece kalıyor, yine bulamıyorlar. Allah sakladığını saklar. Bunlar hep birer mucize değil de nedir? Müşriklerin kendilerini takip edeceklerini çok iyi bildikleri halde Mekke'nin dibindeki mağarada tam 3 gün kalmak. Bu ne demektir? Müşrikleri haip ve hasir bırakan o ezeli kudrettir. Hicretin Mekke'de cereyan eden bu birkaç günlük safhaları Hazreti Muhammed'in azametini göstermeye kafidir. İlahi vahiy ona her hususta delil olmuştur. Büyük Türk şairi Baki, Mevabihi Ledunniye tercümesinde gar mucizesini şöyle anlatır. Mağaranın içine girdikleri vakit Hak Teala'nın emriyle mağara kapısının önüne bir çift güvercin gelip yumurta bıraktılar. Örümcek dahi kapının ağzına ağın kurdu. Kureyş'in bedbahtları silah ve ışıklarla dağın her tarafını dolaşıp mağara kapısına geldiler. Yumurtalarıyla güvercinleri ve örümceği gördüler. Buraya Adem girmişe benzemez dediler. Birisi eğitti. Hele bir kere içeri girip bakalım belki burada olalar. Ümeyye bin Halef dedikleri melun eğitti. Görmez misiniz? Bunda Muhammed doğmazdan evvel örümcekler yuva yapmış ve güvercinler yumurtlamış. Mağara kapısında bu haletler varken içeri girip yoklamayı hamakat addedip hiçbir kimse girmeye ikdam edemedi. Dönüp gittiler. Mevahibi Ledünniye Cilt 1 58. Kureyş'in öldürmek için Hazreti Muhammed'i takibinden ve gar hadisesinden Kur'an-ı Kerim şöyle bahseder. Hani bir vakitler o kafirler sana karşı türlü hileler kuruyordu. Seni tutup bağlamak, seni öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için suikast hazırlıyorlardı. Allah da onların mekir ve hilelerini kendi başlarına çaldı. Onların planlarını alt üst etti. Zira Cenab-ı Hak tuzakçıların şerlerini izale edip onlara hadlerini bildirir. Enfal Suresi Ayet 3. Siz ona yardım etmezseniz Allah o peygamberine yardım eder. Bakınız ona nasıl yardım etti. Kafirler onu yurdundan çıkardıkları zaman ikisi o mağarada bulundukları sırada o lahzada arkadaşına üzülme, mahzun olma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Allah da derhal ona itminan verdi. Onu görmediğiniz orduyla teyit etti. Kafirlerin sözünü alçalttı, yere çaldı. Allah'ın kelimesi ise en yücedir. Tevbe Suresi Ayet 40. Hicret hadisesinde her bakımdan Hazreti Muhammed'in büyüklüğünü görmekteyiz. O, denizde kazaya uğrayan bir geminin kaptanı gibi evvela bütün Müslümanları Mekke'nin tazikli muhitinden kurtarıp Medine'ye nakletti. Kendisi en sonraya kaldı. Müslümanları geriye bırakıp herkesten önce pekala Medine'ye gidebilirdi. Bu onun için pek kolaydı. Fakat bunu yapmadı. Medineliler onu hasretle bekliyordu. Büyük peygamber hak ve hakikat uğrunda her fedakarlığı göze aldı. Tehlikelere göğüs gerdi. Hayatı pahasına müşriklerin arasında kaldı. Mekke'de kalmak tehlikenin içinde durmak demekti. Fakat o bunu da göze aldı. Biliyordu ki Cenab-ı Hak onu düşmanlarının elinden kurtarıp Medine'ye iletecektir. Mağarada 3 gün 3 gece kaldıktan sonra takibatın biraz gevşemiş olduğuna kanaat getirdiler. Çünkü düşmanları bu 3 gün zarfında Mekke civarında kalabileceklerine ihtimal vermiyorlar, herhalde buralardan uzaklaştılar zannını besliyorlardı. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'ın getirdiği haberlerden bu anlaşılıyordu. Buraya kadar gayet ustaca, şaşırtmaçlı şekilde devam eden hareket tarzı bundan böyle de Allah'ın inayetiyle aynı muvaffakiyetle devam edecektir. Develer getirildi. Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebu Bekir bu iki hicret arkadaşı yar gar develerine bindiler. Ebu Bekir'in kızı Esma onlara yol azığı tedarik etmişti. Getirdiği yemeği ve suyu develere asmak için bir şey bulamadı. Derhal belinden kemerini çıkardı, onu yırttı, bir parçası ile yiyecek çıkınını ve su kabını deveye astı, diğerini de beline doladı. Bundan dolayı Esma'ya zatün nitakayn çift kemerli denir. Zira Hazreti Peygamber kendisine ahirette cennette bunun mükafatını göreceğini müjdelemiştir. Abdullah bin Üreykıt'ın kılavuzluğu ile yolculuğa başladılar. Abdullah, müşriklerden olduğu halde ücret mukabili hizmet yaparak yol gösteriyordu. Çölü iyi tanırdı. Yolda da şaşırtmaçlı bir istikamet takip ettiler. Medine'ye doğru herkesin gittiği yoldan başka bir yol tuttular. Evvela Cenub istikametinde Kızıldeniz'e yakın Tehame'ye doğru gittiler. Sonra şimale döndüler. Kızıldeniz sahilinden uzak, çöl içinden sahile müvazi olarak gidiyorlardı. Bütün geceyi ve gündüzün büyük bir kısmını develerin üzerinde geçirdiler ve çöllere dalarak yol aldılar. Kızgın güneşin altında yorgunluğa ehemmiyet vermeden gidiyorlardı. Bir an evvel Medine'ye ulaşıp arkadaşlarına kavuşmak için can atıyorlardı. 24 saate yakın bir yolculuktan sonra sıcaktan bunalıp bitap kalmışlardı. Develerinden inip biraz istirahat ettiler, biraz süt içtiler fakat yürünecek yol daha uzundu. Yollarına devam etmek gerekiyordu. Artık güneş ufka doğru iniyordu. 18. ayrımın sonu sayfa 193.